Ayrım 2.
Görünüşe göre Ida Ferland tipi Henry Miller'ın düş gücünü oldukça irdelemiş. Kahramanın Ida'nın orospu yapısını fark etmesi ve onu şehvete sürüklemesinin yanı sıra yaltaklanan kocasını boynuzladığı için de kendi kendisini kutlaması Miller için yetersiz kalır. Miller'ın daha önceki Kara İlkbahar adlı kitabında Ida gerçekten fahişelik yaparken bulunan ve doğru yola sokulan bir kadın olarak anlatılır. Burada Miller'ın eğitici yapısı kendini gösterir ve kendisinin gerçekten bir ahlakçı olduğu yolundaki savlarının geçerliliğine okur inandırılır. Bir başka dostu tarafından haberler kendisine aktarıldığı zaman Bill Woodruff'ın gösterdiği tepki uzun uzadıya ve tadını çıkara çıkara anlatılır. Yine Miller'ın kendisini simgeleyen anlatım bu durumu şirin olarak tanımlar. O akşam yatmayıp kadını bekledi ve kadın biraz çakır keyif burdu havada her zamanki gibi soğuk bir tavırla içeri girince adam bu akşam neredeydin diye sordu. Kadın her zamanki yalanları sıralamaya başladı. Kes diye atıldı adam, şu sırtındakileri atıp yatağa girmeni istiyorum. Bu kadının tepesine attırdı. Sözü dolaştırıp canının istemediğine getirdi. Adam havanda değilsin galiba dedi. Bak bu iyi çünkü biraz okşayacağım seni. Bunu söyler söylemez ayağa kalktı, kadını karyolaya bağladı. Sonra gidip ustura kayışını kaptı geldi. Banyoya giderken mutfaktan da hardal şişesini aldı. Kayışla öldüresiye dövdü kadını, sonra da yaralarına hardal bastı. Hardal sıcak tutar seni deyip kadını öne eğdi. Bacaklarını ayırdı, şimdi de her zamanki usulde borcumu ödeyeceğim dedi. Cebinden çıkardığı kağıt parayı buruşturup kadının orasına tıktı. Dipnot, Henry Miller, Black Spring, Kara İlkbahar 1938, New York, Grove Press 1963, sayfa 227-28. Miller, Ida ile bilin öyküsünü boynuzluya son bir şaka yaparak tamamlıyor. Bütün bunların amacı olarak kendinde romantik kişiliği bulunan büyük sanatçı olduğunu, boynuzluya kanıtlama isteğini gösterir ve bunu da utanmadan kocaman harflerle okura sunuyor. Miller'ın eğitici görüşleri bu bölümde bol bol ortaya konur. Bedensel boşalma güçlüğü çeken kadınlar dövülmelidir. Evliliğe ihanet eden kadınlar da dövülmelidir. Çünkü evlilikteki takas sistemi, güvenlik elde etme karşılığında cinselliği sunma, kapalı ekonomi biçiminden uzaklaşıp dış ticarete açılmamalıdır. Mağara devrinin bu sağduyulu öğretisinden çok Miller'ın cinsel, yazınsal çıkış noktaları ile bunların kesinlikle sadist belirtileri okura bir şeyler öğretir. Miller'ın görüşleri yatak odasından çok horoz dövüşlerinin politikasına uygun düşer. Ne var ki çoğunlukla horoz dövüşleri yatak odasındaki gelişmelere ışık tutar. İkinci bölüm. İçimde hiçbir şey yok dedi, gidiyor muyuz? Bilmem dedim, sesini çıkarma. Onun gelmeye başladığını sezinliyordum. Bendeki kuşku onu kamçılamış, susmasını söylemem ise isteğini büsbütün pekiştirmişti. Daha bir dakikalık yoldaydı ama yoldaydı ya ve o ince uzun parmakları içimde bir düğmeyi çevirmişçesine zivanadan çıkmış, şeytana bir kez daha elimi uzatmıştım. Gözlerinde ender görülen bir hırs alev alev parlıyor, dudaklarında haz tutuşuyordu. Mutluydu, peşinden gitmeye hazırdım, büyüyü bozacaktım. İlk adımı atmaya kalmıştı her şey. İki tel üzerinde kalmış bir kedi gibi bir ileri gidiyordum bir geri. Her adımı ayrı atıyor, Tanrı'ya kırmızı değirmenlerden gizler, boynu bükük organından yenilgi haberleri taşıyordum. Sonra seçimimi yaptım. Değişecek zaman vardı daha. Onun orasını seçtim. Orası artık bir mezarlığa benzemiyordu. Bir ambar da değildi. Hayır, hiçbiri değildi. Artık daha çok bir tapınağa benziyordu. Duvarları sıcacık, kokusu yemyeşil. Tapınağın içinde bir tatlılık vardı. O taş duvarlara sinmiş bir tatlılık. İçimden bir ses, işte hapishane sana aynen böyle gelecek diyordu. Sonra aynı ses, burada dur dedi. Oysa şeytanın ye dediğini altında duyuyordum. Döşemenin aralarında cehennem ateşleri dillerini uzatıyordu. Baş döndürücü sıcaklığın içeri dolmasını, aşağıdaki bodrumdan yükselmesini, yukarıya sıcaklığı, alevlerin yalayan dilini getirmesini bekledim. Ben yukarıda beni rüzgarın önüne katıp sürükleyecek bir seçimin üzerindeydim. Kendimi vermek zorundaydım, kendimi tutamıyordum. Bir anda beni baştan ayağa saran bir hızla korkunç, hain, gaddar ve kayakların buza sürtünmesinden doğan sıcaklığa benzer ateşlikte bir patlama oldu. Saniyenin bilmem kaçta kaçı kadar süre içinde tüm duyularımı yitirdim ve işte tam o anda kıpırtı iliklerime vardı, beni çekti. Odanın öteki ucundan atlıyormuşum gibi bir hızla abanıp boşaldım. Öfkeyle haykırdı. Dipnot, Norman Mailer, An American Dream, Bir Amerikan Rüyası, New York, Dial 1964, sayfa 45-46. Yukarıdaki bölüm Norman Mailer'in Amerikan Rüyası adlı kitabından alınan bir sapıklık anlatımıdır. Sapıklık kitabın ilgi uyandıran yönlerinden biri olmakla kalmamakta, konunun temeli diye tanımlanabilecek nitelikte yinelenmektedir. Mailer'in kahramanı Stephen Rojak karısını birkaç dakika önce öldürmüştür ve o anda da hizmetçisiyle yatarak duyguların geriliminden kurtulmaya çalışmaktadır. Mailer eşine üstün gelmek için onu öldürmekten başka çare bulamayan ve onu öldürmesinin başkaca nedeni olmayan romanın kahramanı ile kendisini özdeş kılar. Bu üstün gelme isteği Mailer'in aklına son derece yatkın gelmekte ve hatta hoşuna gitmektedir. Rojak'ın artık modası geçmiş bir öfkeli koca tavrına bürünmesinden de hoşlanır. Bay Rojak'ın kadınlarla olan çeşitli serüvenlerini yakından bilen Bayan Rojak, ayrılıklarından bu yana kendisinin de boş durmadığını kocasına belirtmekte yarar görür. Zinanın kitaptaki önemi burada da ortaya çıkmaktadır. Çünkü Bayan Rojak bu hareketi yeni yeni aşıklarıyla yaptığını anlatır. Oysa çeşitli kişilerle cinsel ilişki kurmak Bay Rojak'ın bir övüncüdür. Metreslerinin bu konuda kendisini fersah fersah geride bıraktıklarını karısının yüzüne haykırdığı halde, karısının çeşitli kişilerle düşüp kalkması sabrını taşıracak bir durumdur. Bu onun çaresizliğine, sahip olma duygusuna ve hepsinden önemlisi, erkeklere doğuştan tanınmış bir hak olan üstünlüğüne indirilmiş son bir darbedir. Bunun üzerine hemen karısını boğmaya kalkar. Bayan Rojak, sportmen yapılı bir kadın olduğu için bu iş pek de öyle kolay olmaz. Rojak işi tamamladığı zaman bitkin ama o ölçüde de utkuludur. Yorgunlukların en onurlusu çökmüştü üzerime. Etim yenilenmiş gibiydi. 12 yaşımdan bu yana hiç bu denli iyi olmamıştım. O anda yaşamda insana haz vermeyecek herhangi bir şey olabileceğine inanamıyordum. Dipnot adı geçen eser sayfa 32. Gelelim hizmetçiye. Rojak hizmetçinin odasına girdiğinde onu harıl harıl mastürbasyon yaparken bulur. Hiç kuşkusuz duyuları kamçılayacak bir görünümdür bu. Gerisi çorap söküğü gibi gider. Rojak hiç istifini bozmadan kadının elini cinsel organından çeker, onun yerine kendi çıplak ayağını dayar ve aynı anda kadından bu dünyada geçim yolunu bulmayı sağlayan bütün inceliklerin ve bütün hünerlerin o ıslak, o yakıcı bilgeliğini elde etmek ister. Bu anlatım kahramanın cinsel deneyimlerinden edindiği öğretici değerleri belirlemektedir. Rojak bir an için hizmetçiyi öldürüp öldürmemeyi aklından geçirir. Onu kılımı kıpırdatmadan öldürebilirdim. O anda önüme her çıkanı öldürmeye hazır olduğum düşüncesi sinirlerimi dengeliyordu. Oysa hizmetçiyi öldürmek yerine onunla yatmaya karar verir. Bunu bir tek sözcük konuşulmadan uygulanan 3 sayfalık bir cinsel ilişki anlatımı izler. Sonra kahraman övünmeye başlar. Onu öpmeye karar vermeden önce en az 5 dakika geçti ama sonunda dudaklarını ağzımın içine aldım. Kahraman böyle yapmakla bir Alman proleteri olan hizmetçinin ruhunu kapsamayı kabullenir. Bay Rojak'ın hizmetçisi kokar ve Harvard'da okumuş, kolej profesörü olmuş, Birleşik Devletler milletvekili seçilmiş, televizyon programlarında boy göstermiş ve zengin bir kadının az önce mirasına konmuş biri olan Bay Rojak, işte bu koku yüzünden aşağıdaki bölümde anlatılan bilince gelir. Tam o sırada insanın beklenmedik anda tutuklanıvermesi gibi, inceden inceye keskin bir koku, yoksul Avrupa sokaklarının ıslak taşları arasından sızan lağım gibi, yosunlu kayalar gibi, yağ gibi bir koku yükseldi kadından. Kadın açtı, yağsız bir sıçan kadar açtı. Kokunun derinden derine gelişinde insanın nefesini kesen, ancak lavantalar ve mücevherlerle örtülebilecek kadar keskin, sürekli ve mahrem bir nitelik olmasa alacağım zevki kaçırabilirdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 43. Rojak kadının efendisi olduğu halde alacağım zevki kaçırabildi diyerek nasıl gerildiğini anlatıyor. Sonra bu değersiz yaratığın bile kendisine herhangi bir biçimde yararlı olabileceğini düşünüyor. Birden denizi aşmak, toprağı delmek isteğini duydum. Arkadan sarılmak isteği içimi yakıyordu. O koca kıçında şeytanın ta kendisi olduğuna inanıyordum. Dipnot adı geçen eser sayfa 44. Olayın başından beri ilk konuşma burada geçer. Hizmetçi efendisine karşı koymaya çalışır. Ne var ki Ruta'nın olmazları Rojak'ı etkilemez. Kadının öz varlığının rektumunda gizli olduğuna bir kez inandırmıştır kendisini. Üstelik bu kendi işine gelebilecek bir özelliktir. Daha çiçeği burnunda bir katil olarak Ruta'nın sahip olduğu o aşağı tabakanın kendini koruma içgüdüsüne gereksinme duymaktadır. Çünkü Ruta en azından bir kent sıçanının o paha biçilmez bilgisine sahiptir. Daha da ötesi Rojak kendisini bir ahlakçı gözüyle tartmakla, aklının yolunu bulmaya çalıştığını düşünmekte ve Ruta'nın bedeninde kötülüğü öğrenebileceğini hesaplamaktadır. Kötülüğün nasıl olup da Ruta'nın bedeninde gizli olabileceği ya da neden bu kadında büyük oranda kötülük bulunabileceği konusunda Rojak kesin bir bilgiye sahip değildir. Ama sayın yazarımızın akıl almaz şeyleri dile getirişinde ayrı bir ustalığı vardır. Mailer'in romanlarının çoğunda cinsellik öylesine ön plana çıkar ve önemli bir rol oynar ki cinsel organlar belirli birer kişilik ve ad kazanırlar. Örneğin Rorschach'ın deyimiyle Ruta'nın kutusunun verecek pek az şeyi vardır. Burada rahimden yükselen soğuk gazlardan ve büyük bir düş kırıklığından başka bir şey bulunmaz. Amerikan rüyasında kadınların cinselliği öylesine kişileştirilmiştir ki bir çeşit sınıf ya da doğa sorunu haline gelmiştir. Ruta bir sokak kızı gibi davranır. Deborah yani Bayan Rorschach ise bir düşese benzer. Rorschach'ın daha sonra edindiği metresi Sherry'de ise doğanın erdemleri vardır. Bu erdemler zavallı Ruta'nın elde edemeyeceği sağ kalması bir tehlike meydana getiren kadının yani Deborah'ın ise erişemeyeceği özelliklerdir. Hiç kuşkusuz Rorschach romanın kahramanı ve üstelik erkek olarak böylesi bir sınıflamaya sokulmaz. Kahraman Ruta'nın gerçekten işe yarayacak yanını bulduktan sonra vajinasını bir yana bırakıp öteki tarafıyla ilgilenmeye başlar. Kızın adı ile de bir sözcük oyunu yapılmıştır. Almanca Rute sözcüğü ki Ruta olarak okunur, hem penis ve hem de dayak atarken kullanılan ince sopa anlamına gelir. Sanırız yazar burada sadece rastlantıyla seçmemiş bu adı. Kadının direnmesi Rojak'ın işini güçleştirince Rojak onun saçlarına asılır ve kendini haklı göstermek istercesine de saçlarının kızıla boyalı olduğunu belirtir. Duyduğu acının kafatasından bel kemiği boyunca bütün gövdesini gerdiğini ve kutunun kapağını açtığını duyabiliyordum. İçine girdim, bir santim daha ilerlemiştim, gerisi kolaydı. Rojak kadının içine gömülmesini hoş göstermek için onun muhtemelen pis ve kötülük dolu ama o anda hoşa giden kişiliğini belirleyen kokuyu ileri sürer. O zaman nasıl da tatlı bir koku yükseldi. Hırsın, inatçılığın, dünyada yolunu bulma kararlılığının ötesinde bir kokuydu bu. Et kadar yumuşak ama et kadar temiz olmayan, sinsi, korku yüklü bir koku. Cinsiyet nasıl onurlu bir yorgunluk getirmişse bu kez de Rojak hizmetçisini zorla ırzına geçmenin vatanperverlik olduğu fikrine saplanır. Çünkü kadın bir nazidir. Okur belki de bunu kabul etmek istemeyecektir. 23 yaşındaki Ruta savaş sırasında ufak bir çocuktur ve Rojak'ın o anda yerine getirdiğini iddia ettiği adaletin pençesine düşmeyi gerektirecek bir davranışı olmuş olamaz. Ne var ki kahraman bu ırkçı intikam duygusundan görülmemiş bir doyuma ulaşmaktadır. Bir naziyi fişeklemekte bambaşka bir zevk vardı. Her şeye rağmen temiz olan bir şey vardı. Luther'in toprakları üzerinde temiz havada uçuyor gibiydi. Ve yönetici ahlak uzmanı olan Rojak bu yolla bundan sonra yapacaklarını belirli bir ahlak düzeyine ulaştırmış olur. Rojak'ın kafasında sapıklığın çeşitli kavramları vardır. Eşcinsellik, Sherry'e kendisinde iki cinselliğin birden olduğu kuşkusunu duyduğundan söz eder, uzman olduğu ve patent hakkını koruduğu yasak bir cinsellik türü, anüs yoluyla ırza geçme ki bu yolla üstünlüğünü kesin kanıtlar, Ruta'nın payına düşen de işte bu son çeşit olur. Bölümün geri kalan anlatımında Rojak okuru Ruta'nın rektumundan ve vajinasından edindiği izlenimlerle oyalar. Bir haz yatağı, terk edilmiş bir depo, boş bir mezar gibi. Ne var ki bu ustalık bazı belirli amansızlıklarla tamamlanmaktadır. Tahmin edileceği gibi bütün bu anlatılanların esasen hiç sözü edilmeyen kadının zevk almasıyla ilgisi yoktur. Sadece ve sadece Rojak'ın kendine özgü cinsel onuru söz konusudur. Rojak her şeye rağmen Ruta'nın rahminde karanlık bir dehlizde yaşaran bir çiçek olabileceği düşüncesiyle eğlenir. Rojak kadını büyük bir dehşetle düşündüğü konu olan tohumunu yeşertmek fırsatından yoksun bıraktığı için kendisini bir büyük hırsız olarak görme zorunluluğunu duyar. Daha sonra o boş rahmin, o bir çiçek açmak için kumar oynayıp bitiren mezarlığın şanssızlığından, olurluklarından söz edecektir. Pek değerli tohumunun kendi isteğine uygun olarak boşa harcanmış olması, insana suçluluk duygusu veren sersemletici bir olaydır. Ruta yüce bir güç tarafından gebe bırakılmak gibi parlak bir fırsatı kaçırmıştır ve Rojak ona acımaktadır. O zaman onun içinde ne kaldığını düşündüm. Orada bıraktıklarım şeytanın mutfağındaki alevler arasında yok olup gidiyordu. Sonra, acaba bu benim lanetlenişim miydi, bu karanlıklar içinde üzerime çöken baskı bulutu muydu, tohumun yanlış tarlada mahvolup gitmesi benim talihsizliğim miydi diye düşünmeye başlar. Belki de Rojak varoluşun korkusuna salan, kendi cinsel boşalımı üzerindeki bu manyak saplantıları olmuştur. Ruta'ya gelince, o tam erkek fantezisinin kurgusuna uygun bir davranış içindedir. Gerçekten de ırzına geçilmiş olması karşısında duyduğu şükran şaşırtıcı ölçüdedir. Karınıza neden geçinemediğinizi anlamıyorum. Siz bu konuda bir dahisiniz Bay Rojak. Erkeğin hizmetçisine yönelik istekleri yukarıdaki anlatıma uygun olarak en ideal ortamda gelişir. Ruta erkek bencilliğinin gerektirdiği bir biçimde davranır. Hiçbir kadının olmadığı biçimde benim oluyordu. Benim isteğimi ayak uydurmak, arzularımın bir parçası haline gelmek istiyordu. Görülüyor ki kadın kendi adına hiçbir şey beklememekle, hiçbir şey istememektedir. Derhal dişi ya da gerçek kadın içgüdüleri ortaya çıkar ve efendisinin istediği kadın olur. Gözlerinde gücün verdiği haz, ağzında zevkin somutlaşması, kadınların dünyayı kendilerinin sandıkları an kapıldıkları o duygu. Hiç kuşkusuz kadının kapıldığı bu başarı duygusu efendisin amaçlarına pek uygun düşmektedir. Mayer'in romanlarında cinsel ilişki daima büyük çaba gerektiren bir nitelik taşır. Tıpkı dağa tırmanırmış gibi sürekli doğruğa yönelen tüketici bir gelişim görülür. Mayer gerek bu açıdan gerekse diğer özellikleri bakımından gerçek bir Amerikalıdır. Rojak yamaca tırmanmayı başarıyla sürdürmektedir. Oysa Ruta sendelemeye, bocalamaya başlar. Olası bir başarısızlık onu yolundan çevirir. Yüzünde bir korku belirdi, cezalanmaktan korkan 9 yaşında ufak bir çocuğun yüzüne benziyordu suratındaki anlatım. Cezalanmamak iyi çocuk olmak ister gibi bir hali vardı. Rojak kendine olan sonsuz güveni içinde kadına ses çıkarmamasını buyurur. Bunu yaparken sadece kadının bedensel boşalmaya vardığını ondan daha iyi fark ettiğinden değil, uslu durmazsa cezalanacağını anımsatarak sadist yanını doyuma kavuşturduğundan böylesi bir davranışa girer. Bunu başlangıçta örneklediğim bölüm izler. Bu bölüm hemen hemen tamamen Rojak'ın yaptıklarının bir tanımlamasıdır. Aslında bu doğru bir anlatım biçimidir. Çünkü burada anlatılan cinsel ilişki sadece Rojak'ın Ruta üzerindeki bir eylemini yansıttığı için olayın değeri ancak Rojak'ın gözündeki değeriyle ölçülebilir. Baştan sona bir tekil gelişmeyi sürdüren bu sevişme olayında Rojak'ın baştan çıkışını anlatma biçimi de yersiz değildir. Peşinden koşmaya hazırdım. Her adımı ayrı atıyordum. Kayakların buza sürtünmesinden doğan sıcaklık gibi deyimlerle, Rojak'ın spora baş döndürücü sıcaklık, alevlerin yalayan dili gibi terimlerle, içkiye ve genel anlatımla da dine olan merakı yansıtılır. Rojak'ın orgazm oluşunda kozmik ve hatta metafizik tanımlara gidilmesi, rüzgarın önüne katıp sürükleyecek bir seçim, saniyenin bilmem kaçta kaçı kadar bir süre içinde tüm duyuları yitirmek, bir çölün ortasındaki kocaman bir kent gibiydi, yoksa ayın üzerinde bir yer miydi burası gibi tanımlamalar artık okuru şaşırtmaz. Burada dikkati çeken nokta Tanrı ile şeytanın simgelenişleridir. Şeytan şaşmaz bir biçimde anüse değgin bir güç olarak yansıtılır. Tanrı ise Rojak'ın alelade birisini döllemek ve bu aşağı tabakadan kadının boynu bükük rahmine kendi tohumunun gizlerini aktarmak gibi kutsal bir ödev yüklenişini gülümseyerek seyreder. Gerçekten de Rojak'ın deyimiyle Ruta'nın kutusu Rojak'la birleşmekten dolayı onur kazanmış, saygıdeğer bir niteliğe erişmiştir. Orası artık bir mezarlık, bir ambar olmaktan çıkmış bir tapınak haline gelmişti derken bu saygıdeğerlik okura aktarılır. Yine William Blake'den alınma sözlere karşın pek de göze büyütülecek bir duruma ulaşmamıştır. Kendi halinde ufak bir yer, duvarları sıcacık ve Rojak'ı içine almakla ulaştığı onurun bilincindedir. Rojak'ı ise orada bir belirli tatlılık bulur. Kadının cinsel organını çeşitli kamu yapılarına benzeterek tanımlayan Rojak en sonunda taş duvarlı bir hapishane keşfeder. Rojak son andaki bu buluş üzerine şeytanın ülkesine sığınmayı yeğler. Bu bölümün temel işlevi Rojak'ın simgesel bir ortamda aynı suçu ikinci kez işlemesi için bir çözüm yolu bulmaktır. Sürekli olarak şeytan ile Tanrı ya da ölüm ile yaşam arasında bir seçim yapmak zorunluluğuyla karşı karşıya bırakılan Rojak bir kez daha ölüme yönelir. Sihirli tohumu ile Ruta'nın zavallı rahmini şenlendirmek olarak okura yansıtılan oluşumu reddeden Rojak, suçunu kabullenmeyi de seçmez. Bunun sorumluluğunu yüklenmeyi ve bu suç için hapse atılmayı kabul etmez. İçimden bir ses, işte hapishane sana aynen böyle gelecek diyordu. Sonra aynı ses, burada dur dedi. Cümlesi, Rojak'ın hapishaneye değgin düşüncelerini dile getirir. Ne var ki şeytanın çok daha dinamik ve egzotik bir çekiciliği vardır. Rojak bir seçim yapmak zorunda olduğunu belirtir ve bunu da sadece kendisine dönük bir tavırda yapar. Kendimi vermek zorundaydım, kendimi tutamıyordum. Rojak'ın en uç noktadaki doyuma erişebilmesi için hapishanenin ve Ruta'nın Rojak'ın kutsal varlığından yoksun kalmaları gereklidir. Arkasını havaya diktim, odanın öteki ucundan atlıyormuşum gibi bir hızla abanıp boşaldım. Öfkeyle haykırdı. Rojak bu baş döndürücü hareketinden dolayı hizmetçisi tarafından kutlandıktan sonra serin kanlılıkla üst kata çıkar ve karısının cesedini pencereden aşağı atar. Rojak şeytanın yanında ve sağ kalmayı seçmiştir. Ruta bu seçimde pek işe yarayan bir araç olmuştur. Kahraman onun kanalıyla, daha doğrusu onun kıçı kanalıyla bir karara varmıştır. Cinayeti bir kaza gibi göstermek kararıdır bu. Ve Ruta nasıl alabildiğine boyun eğen, her şeyi kabullenen biri olmuşsa, bütün dünyada Rojak'ın söylediklerini aynı biçimde kabul eder. Rojak'ın önünde bütün engeller yıkılır ve Rojak ondan sonra mucizevi bir yaşantı sürmeye başlar. Bir zamanlar olanca varlığıyla bir yenilgi olmuş olan Rojak, cinayetten sonra yeni bir insan olmuştur. Zenci bir gangsterle dövüşür, adam onun önünde korkuya kapılır ve yenilir. Rojak daha sonra Las Vegas kumarhanelerinde büyük servet toplar. Son olarak da kendisini yaşadığı hayattan çekip kurtarmasını bekleyen bir gece kulübü şarkıcısının gönlünü çeler. Polis bile ona dostça bakar ve Rojak'ın Yucatan'a kaçmasına izin verilir. Aslında Mailer'in Amerikan rüyası, karınızı nasıl öldürür ve sonra da nasıl mutlu olursunuz türünden bir dersten öte nitelik taşımaz. Okura Rojak'ın bir kadını öldürerek bir diğerinin ise ırzına geçerek erkek olduğu anlatılır. Cinayet işlemenin ne demek olduğunu ilk anlatan ve bugüne dek de türünün en büyük yapıtı olarak kalmayı başarmış bulunan Suç ve Ceza'da belirlenen insancıl görüşler burada bir yana atılmıştır. Gerek Dostoyevski ve gerekse bir Amerikan Trajedisi adlı yapıtıyla Dreiser, romanlarındaki katillere öldürmenin sorumluluğunu giderek kabullendirmişler ve her iki katil de suçlarının karşılığında cezalanmışlardır. Cinayet işlediği halde cezalanmayan ilk roman kişilerinden biri olmakla ayrıcalık kazanır Rojak. O suç işledikten sonra belirli zevklere ulaşan ve Tanrı'nın desteğinden yoksun kalmayan ilk roman kahramanıdır. Richard Wright, kara çocukta Bigger Thomas'ın suçunu olumlu olmamakla beraber anlayışla karşılamış ve bu suçu ırkçı bir toplumda öfkenin biçimleyeceği mantığın bir öyküsü olarak sunmuştur. Mailer de Rojak da Amerikan toplumundaki huzursuzlukları belirleyen simgesel bir kişilik meydana getirmek istemiştir. Ne var ki romanın gelişimi iki cins arasında cinayet ve ırza geçme biçiminde oluşan bir savaş niteliğindeki düşmanlığı yansıtmaktan öteye geçmez. Rojak tümünün efendisi olmadığımız takdirde bütün kadınların adam öldürecek birer katil olduklarını bilir. Ve Mailer yenenin tarafında olmak durumundadır. Bunun için de erkeklerin üstünlüğü gibi tuhaf bir dava adına son savaşçıyı yaratmaktan kaçınmamıştır. Rojak, Wright'ın romanındaki bir yandan ırk adaleti dileyen, öte yandan bu adalete kavuşma umudunu yitirenlerin yenileceğini en korkunç örneklerle belirleyen Chicago göçü kondularının kahramanından çok ayrı bir kişilik taşır. Rojak, dünyanın en eski yönetici sınıfından birisine bağlıdır ve Faulkner'ın yitirilmiş bir dava adına savaşan kahramanları gibi soyunun tükeneceğinden korkan bir toplumsal hiyerarşiyi ayakta tutmayı amaçlamaktadır. Atalarından bir kolun Yahudi oluşu ve liberal görüşlere sahip bulunuşu, Rojak'ı üstün gelen son beyaz derili kahraman durumuna getirir. Mailer'in Amerikan rüyası diplomasinin yeterli olmadığı ve sonunun yaklaştığını gören bir yönetici sınıfın son politik çare olarak savaşmayı seçtiği bir cinsel politika savaş çığlığıdır. 3. Bölüm. Birkaç gün sonra doklarda karşılaştığımızda Arman kendisini izlememi söyledi. Hemen hemen hiç konuşmadan beni doğruca odasına götürdü ve yine aynı asık suratlılık içine beni zevkine alet etti. Onun yaşı ve gücü karşısında boynum eğikti. Bu yüzden yaptığımız işe bütün dikkatimi verdim. En ufak bir ruhsal gelişimden yoksun olan o koca et kitlesi altında ezilirken, sonunda tam anlamıyla bir zorbayla, benim mutlu olup olmadığımı aldırış etmeyen hayvanlaşmış biriyle karşılaşmanın heyecanı tattığımı duyuyordum. Göğüste, karında ve bacaklardaki yapağı gibi tüylerde nasıl bir tatlılık var olduğunu ve bu kılların nasıl bir gücü yansıttıklarını anlıyordum.